Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Teknofilya'dan herkese merhaba. Evren Dede ve Ali Abaday'la teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Şimdi ilk olarak şeyle başlayalım. Evren, senin de uzmanlık alanın. Bu Twitter, Instagram, işte Facebook gibi sosyal medya platformları artık yapay zeka ile birebir programlanmış vaziyette. Ve onların da belli bir algoritmaları var. Teknik olarak şimdi detayları sen bizle paylaşmanı isteyeceğim. Öne çıkarılan içerik diye bir şey var ya, bu sosyal medya uygulamaları ne yaparsak, yani bir kullanıcı ne yaparsa neleri öne çıkartıp bir nevi aslında popüler hale getiriyor.
Evet. Sosyal medya uygulamalarının tamamı artık yapay zeka üzerinden çalışıyor. Yani tabii ki sorumlu canlı insanlar da var. 24 saat Twitter'ın olsun, Instagram olsun, Facebook'un olsun home office şeklinde çalışıyorlar. Belki ofislerde artık kimse yok ama 24 saat hizmet veriyorlar tabii, ama gerçekte yapay zeka ve tamamen yazılım üzerinden, algoritma üzerinden kullanıyor. Bazen bakıyorsunuz bir tweet önünüze geliyor, bazen bakıyorsunuz bir takip ettiğiniz bir hesabın hiçbir tweeti önünüze gelmiyor. Facebook'ta da aynısı oluyor. Hatta bazen kampanyaları olur Facebook'ta. İşte copy paste, herkes birbirinden paylaşır, der ki bak bu yazıyı herkes paylaşırsa, like, beğeni yaparsa o kadar kişi daha fazla Facebook'un yapay zekası gösterecek, normalde kısıtlıyor diye. Böyle insanlar habire de yayar bu tür şeyleri. Onun dışında Instagram'da da aynı şekilde takip ettiğiniz bazı hesapları görürsünüz. Hatta bazen ilginç şekilde Twitter'da da, Instagram'da da, Facebook'ta da takip etmediğiniz hesapların paylaşımlarını görebiliyorsunuz. Neden? Yapay zekadan. Yapay zeka bir algoritma yazılım içerisinde, Twitter'ın farklı, Facebook'un farklı, Instagram'ın farklı. Fakat neticede yapay zeka sizin zevklerinize, takip ettiğiniz insanlara, kaç kişinin okuduğunuza, baktığınıza, bütün bunları hesaplıyor. Burada esas soru şu: fotoğraf, video ve yazı. Bu üçü arasında yapay zekanın yazılımcılar yapay zeka ile ilgili bazı şeyleri değiştirdiler. Mesela son dönemin favorisi video. Yani yazı ve fotoğraftan daha ziyade yapay zeka çok seviyor videoyu. Video olduğu zaman bayılıyor ve onu öne gösteriyor. Facebook için bu geçerli. Instagram için bu geçerli. Fotoğraf, bak fotoğraf uygulamasıdır Instagram neticede, ama Instagram'ın biliyorsunuz TV bölümü
artık
de var.
Artık videoya yöneldi daha çok.
Videoya da yöneldi. Facebook'ta da gelir kaynağı olarak tıpkı YouTube gibi videoya yönelmiş durumda Facebook'ta ve ciddi şekilde siz hesabınıza girin, Tayland'daki bir gezginin yediği herhangi bir yemeğin videosunu görüyorsunuz. O sırada tak reklam çıkıyor, o para kazanıyor bu sırada. Dolayısıyla videonun öne çıktığı bir süreç yaşıyoruz. Ve bu Twitter için de geçerliydi. Ta ki Feeds dediğimiz bölüm, orada da bir Stories, hikayeler bölümü var. Twitter yeni başlattı onu. Gelene kadar. Twitter'ın şu anda bir handikapı var. Videoları kaldırdı. Canlı yayın esasında Twitter'da baktığınızda yukarıda gözüküyordu. Videolar, hangi hesabın yayını var. Şu an onu göremiyorsunuz. Feeds dediğimiz bir şeye döndü, Stories diye. Ve onun içerisinde video konsa bile eski zevk, o eski şeyi oturtturamadı. Büyük ihtimalle.
Benim elimde onunla alakalı rapor da var. Statista yapmış.
Söyle,
çok düşük. Çok düşük şu anda. Yani %30'larda bir şey var.
Şeyi diyorsun.
Feeds üzerinden, evet. İnsanların rağbet etme şeyi diyelim. Statista'nın en son raporuna göre. Hani o beklediği o patlama falan yok şu an için. Yani o da çok böyle etkili olmadı.
Facebook'ta da Feeds'in aynısı, Facebook'un kendisinde de hikayeler var. Bugün günümüzde artık bütün gazeteciler, bütün küçük işletme sahipleri, dükkan sahipleri, hepimiz, herkes bu Stories dediğimiz şeye yönlendi. WhatsApp'ta bile var. Yani Signal'de var mıydı hatırlayamadım.
YouTube'da ama da var.
YouTube'da da var aynı şekilde Stories bölümü. Dolayısıyla gelecek kısa videolarda, kısa video çekip o kısa videolar içerisinde ürününüzü veya işte ne tanıtıyorsanız onu tanıtıyorsunuz ve reklam. Dolayısıyla videoyu yapay zekalar bütün uygulamaların deli gibi seviyor. Yani Twitter'da dur ben bir güzel bir iki cümle yazayım, iki satır eski bir şairden bir şey alayım, değiştireyim, atayım dediğinizden çok daha fazla bir video koyduğunuz zaman Twitter dahil buna yapay zekası öne çıkarıyor. Fakat burada son Flix dediğim o olaydan sonra, yani Twitter'ın Stories bölümünden sonra bir bozdular orada uygulamayı. Algoritmada bir şu an farkındalar mı bilmiyorum. Videolar öne çıkmıyor. Yani Twitter'ın şu anki yapay zekasında Instagram Story istediğimiz Facebook'taki o hikayeler bölümü geldikten sonra Twitter'a videoları öne yapay zeka çıkaramıyor. Orada bir algoritmanın içerisinde ya bir hata var, ya bir yazılımda bir eksiklik var veya bir çakışma var şu anda. Yani nasıl halledecekler o onların sorunu. Fakat genel olarak şu söyleyebilirim Ali'ciğim, birinci sırada video var. Her şey artık videoya dönmüş durumda. Okumaya bile üşeniyoruz. Hatta sen onu bırak, dinlemeye üşeniyoruz. Şarkıların ön taraflarında eskiden şarkılar hemen pat diye girmezdi. Önde bir girizgah olurdu değil mi? Hesaplamışlar yapay zeka üzerinden. Onu bile kısıtladılar. Artık şarkıların önünde öyle uzun bir giriş bölümü olmuyor. Direkt şarkı, insanlar orada bile tahammül edemiyor. Dolayısıyla videoyu çok seviyor yapay zekalar. İkinci sırada fotoğrafı koyabilirim. Üçüncü sıraya yazıyı koyabilirim. Pinterest var biliyorsunuz. Fotoğraf üzerine. Orada fakat yazıyla birlikte yapılıyor. Dolayısıyla videoya ağırlık verildiği bir dönemden geçiyoruz ki daha da videonun öne çıktığı bir süreç olacak. İnternet hızı arttıkça da videoyla, hatta fotoğrafları da video şekline çeviren uygulamalarla daha aktif şekilde bu video meselesini göreceğiz. Yapay zekalar videoya bayılıyor. Fotoğraf ikinci sırada, üçüncü sıraya düşüyor yazı. Tahmin ediyorum bloglarda, hatta web sitelerinde, haber sitelerinde veya kişisel bloglarda bile yazı hitlerin düştüğü, videoların
şöyle
ses
onu,
kayıtlarının
onun,
arttığı
onun
bir
içinde
süreç
şöyle
var.
Bir trik var. Mesela ben onu okumuştum zaten. Google, işte Google'un algoritmasına göre bir içeriği öne çıkarmak için bir haber diyelim mesela. Full metin koyduğun zaman çok etkisiz. Ama fotoğraf eklediğin zaman içine haberin, o da yetmiyor. Diyor ki fotoğraf altı metin de eklediğin zaman işte o aramalarda ya da işte senin haberini işte öne çıkarma olayında bunların hepsi ciddi bir etken artık. Yani
çok
içerikte
doğru.
Görsel olmadan çok etkisiz bir hale geldi şu internet dünyası şu anda.
GIF dediğimiz hareketli fotoğraf şeklini mesela haber sitelerinde son dakika veya şu kullanıldığı zaman bile daha fazla öne çıkardığını söyleyebiliriz. Hareketli olan her şeyi yapay zekalar çok seviyor.
Ben de YouTube'dan
birinci soruyu böyle cevaplayayım.
Google SEO'da da mesela video çok önemli artık. Hani SEO üzerinden bir makaleyi yazıyorsan içine video eklediğin zaman daha bir artısı oluyor son dönemde. O yüzden özellikle video, videonun dışında resim, Facebook veya Twitter paylaşımı, yazı dışında bunları da istiyorlar SEO metinlerde.
Ben de YouTube'dan, madem YouTube'dayız, ondan da kısa bir bilgi vermiş olayım. Hani herkesin zaten çok merak ettiği bir şey var. Nasıl para kazanılır diye bir şey var ya. Hani biz de ahval olarak kazanıyoruz 3-5. Onu da hani rakam vermeyeceğim ama hani görebiliyorum ya ben YouTube stüdyoma girdiğimde. Mesela hep şöyle bir algı vardır. Çok izlenen video çok kazandırır. Evet, bir yere kadar öyle. Ama öyle işte YouTube'un senin dediğin gibi yapay zekasında da öyle bir dünya ki. Çok geniş. Mesela 5.000 izlenmiş bir videodan ne bileyim $35 kazanabilirsin. Ama mesela 20.000, 25.000 izlenmiştir. $5, $6 kazanmış olabiliyorsun. Bunu biz görüyoruz
ama
mesela verilerde.
Şu da önemli. Senin videon hangi coğrafyada izlenmiş, reklam o coğrafyadan geldiği için para değişiyor. Ben onu kendi kanalımda denemiştim. Özellikle New York, Manhattan'da, Times Square'ın orada bir binada çalışıyordum. Oradaki herkese videolarımı açtırıp reklam tıklatıyordum. Yani
daha çok kazanıyorsun.
25-30 izleniyordu ama bir ayda $100 yapmıştım.
Çünkü yani Türkiye özellikle çöp diyebilirim Türkiye için. Yani Avrupa'da yaşayan birisi, Türkiye'de yaşayanları kastetmiyorum. Avrupa'da yaşayan birisi için Türkiye'den gelecek izleyicinin çok ama çok az etkisi var. Çünkü oranın para hesaplaması YouTube'da. Avrupa'ya bir de döviz krizi var şu anda biliyorsunuz. Onu da hesap ettiğin zaman çok yerlerde sürünüyor. Ama Türkiye için ciddi rakamlar, yine orada yaşayanlar için fena sayılmaz.
Ülkenin neresinden, hani yani ben Amerika'da şeyden biliyorum, New York'tan girdiğinde verdiği reklam fiyatıyla senin Kansas'tan biri girdiğinde aldığın reklam fiyatı arasında fark vardı. Yani o
derece.
Bölgeye göre de reklam fiyatında bir değişiklik yaratıyordu. Böyle bir şey de denetmiştim çünkü bir video için. Arkadaşlardan rica etmiştim. İç Amerika'dan sadece onlar girip tıklamıştı ve yani şeyi görüyordum, izlenme sayısını. Gelen parayı kıyaslamıştım diğer videoda sırf New York City içinden reklama tıklayanlarla. Amerika'nın iç kesiminden gelen fiyat daha düşüktü.
Amerika'da öyle bir de sistem yapmışlar yani. O da ilginçmiş.
Ama şey,
onu bilmiyordum.
Şu da ilginçti. Mesela şey demişlerdi. Reklamlar yerel. Yani iç bölgede yerel bir markanın reklamı çıktı bana da demişti. Ama bu bahsettiğim tabii 2015 yılı.
Reklam işi tabii farklı bir boyutu. O konuya da değinmiş oldun sen. Algoritmaların videoyu sevdiği YouTube'un bir özelliği daha var. YouTube video kanalı. Değil mi? Bildiğimiz video evet. kanalı. Ama YouTube esasında sadece video kanalı değil. YouTube uzun zamandır linkli, fotoğraflı, bildiğiniz Twitter'daki gibi, Facebook'ta gibi cep telefonlarınızdan girdiğiniz zaman uygulamasından YouTube'a paylaşımlar görebiliyorsunuz haber sitelerini veya herhangi bir şeyin. Hatta anket görebiliyorsunuz. Bir video ile ilgili anket yapabiliyor kanal sahibi. Hatta duyurular yapabiliyor. Ben önümüzdeki hafta şunu yapacağım diye. Yani YouTube sadece bir video kanalı olmaktan çıktı bugün. Anket yapılan, haber paylaşılan, fotoğraf paylaşılan, duyurular yapılabilen bir platform haline geldi. Ve YouTube videolarından da bahsetmişken bir trik daha vereyim orada. YouTube videolarında şu an bizim yaptığımız canlı video. Bu ayrı bir klasmana giriyor. YouTube sizi anında öneriyor canlılarda. İstiyorsanız canlı yayın yapanlar normalde yarım saat önceden abonelerine mesaj atabiliyor. Yarım saat sonra canlı yayına başlıyoruz. Takip etmek
Premier
istiyorsanız
diyorlar.
Evet, hatırlatıcı tuşuna basın diyorsun. Çağrıda bulunuyorsunuz. O kişiler girip hatırlatıcı koyuyor. Sizi takip etse bile. Çünkü YouTube diyelim 50 bin takipçili bir kanalsınız. O 50 bin kişiye mesaj atmıyor, uyarmıyor sizi her video yüklediğinizde veya sinyal göndermiyor. Zaten herkes de bana anında canlı bildirimlerini açmıyor YouTube'da takip ettiği kanalı. Dolayısıyla o kadar çok parametre var ki arkadaşlar her bir şeyin. Şunu söylemek istiyorum sadece. Videolarda orada da yapay zeka hareketli videoyu seviyor YouTube'da. Ne demek istediğimi söyleyeceğim. Barış Özcan geçen haftaki programımızda bahsetmiştik. Onun özelliği bir tiyatral sahne sinema gibi veya hazırlıyor, metinleri hazırlıyor, çekimlerini hazırlıyor, montajlıyor ve bir şeyler yapıyor da hatırlarsanız. Şimdi stüdyo, yapay zeka stüdyonun içinde mi dışında mı olduğunu bile algılıyor. Ne demek istiyorum anlatayım. Diyelim Roma'ya gittiniz. Örneği değiştireyim. Sultanahmet'e gittiniz. Sultanahmet Camii'ni ezan
okunurken Roma'dan Sultanahmet iyi bir değişim oldu yalnız.
Ezan okunurken çektiğiniz video cep telefonunuzla. Tamam mı? Ezan okunurken hareketli dışarıda çektiniz. Bu tür videolara bayılıyor YouTube'da, Facebook videoda, Instagram
YouTube
videoda.
YouTube Müslüman mı yoksa? Şeyi yani algoritması yapay zekası.
Şunu turist anlamında bahsettim. Bir turistin gidip çekim yaptığında evet. O yerin şeyini hareketli olan bu tür sokak videolarını çok fazla YouTube'da seviyor yapay zeka. Mesela sokağa çıkıp bir çekim yaptınız veya bir balık avlarken bir çekim yaptınız. Bu tür sokaktaki hareketli videoları veya bir olay, eylem olduğundaki videoları çok fazla seviyor YouTube'da, yapay zekada. Bizim şu an yaptığımız gibi bunu canlı yayın yapmamış olsaydık, iki Ali bir Evren canlı yerine videoyu kayda alıp sonradan yüklemiş olsaydık, o türleri daha az gösteriyor YouTube takipçilere. Çünkü videoların zaman süresi dışında hareketliliğini de önemsiyor. Mesela bugün Spreaker üzerinden veya bir başka SoundCloud üzerinden YouTube hesabınıza podcastleri de yükleyebiliyorsunuz. Fakat hareketsiz olduğu için o podcastler mutlaka izlenici belirli bir kitleniz varsa alıyorsunuz. Fakat hareketsiz olduğu için YouTube önermiyor. Yani önerilerde hareketsiz şeyi müzik değilse antre parantez. Müzik değilse önermiyor. Zaten müzisyenlerinkinde videolar biliyorsunuz bir yani müzik için çekilen videoları ayrı bir yapay zekanın algoritmasında gösterimi var. Bir de YouTube müzik kendisinin de bir uygulaması var. Sadece ses olarak da yapıyor. Dolayısıyla müzik olayı daha bir farklı. Fakat şunu ısrarla söylüyorum. Gelecek ne kadar çok hareket edilirse, ne kadar fazla içinde hareket alanı varsa dışarıda, o kadar daha fazla izleyiciye yapay zekanın gösterdiği, beğendiği bir sürece doğru gidiyoruz.
Ben o zaman bir de mesela çok merak edenler oluyordur. Bu şu an zaten Google aramalarda en çok merak ediliyor ya. Hani bizim gördüğümüz, bizim kanalımız üzerinden bir rakam vermek gerekirse, hani direkt bizim vermiş ama bak şey, yani ne kadar izlenmeye ne kadar kazanılıyor diye. Bunu hani bizzat şahidi olarak söylüyoruz. Mesela aylık 1 milyon izlemeniz varsa tabii birçok algoritma var da ortalamasını söyleyeceğim. Türkiye'de aylık 1 milyon izlemeye ulaşmışsanız toplamda yani yaklaşık 1500 ile 2000 lira arasında bir para kazanılıyor. Bunun algoritmaları şöyle değişiyor. Artık onu da yapmaya başladılar. İşte dedim ya, mesela 5000 izlenen bir video var. Bir de şey var. 25000 izlenmiş ama 5000 izlenen daha çok kazanıyor. Onun sebebi de büyük çoğunluğuyla yorum daha fazla atılmış, like daha fazla atılmış ve videoda kalma süresi. O yüzden şu an şey yapıyorlar, fark ettiyseniz. Ben geçen haftalarda yapmıştım. Hatta bu programı da yapayım. Partlar şeklinde işte 5 ile 15. dakika arasında şu konuşuluyor. 15 ile 25. dakika arasında şu konuşuluyor diye tıklayıp direkt geçiş yapabiliyorsunuz. Onun sebebi de zaten YouTuber'ların hani videodan çıkmasın, en azından görsün, istediği yerde en azından seçip orayı da kalsın diye seçiyor. O yüzden YouTube'un da böyle bir eğer girmek isteyen varsa, işte hani herkes giriyor da nasıl kazanılıyor falan diye, Türkiye için böyle bir şey var. 1 milyon yaparsanız en azından 2000 lira diyeceğimiz bir rakama ulaşırsınız. Eğer YouTube içeriği üretmeye düzenli olarak yaparsanız, ki ben görüyorum mesela Türkiye'de işte bu neydi, Ruhu Çenet diye bir meşhur bir YouTuber var. Ruhu Çenet videoları. En son bu Yakutistan'a gitmiş, Rusya'nın işte o en soğuk yerlerine. -71 diye yazmış. Trend topiklerde günlerdir önlerde. 7-8 milyon civarında bir şey izlenmiş. Onun kendi kanalında da 3 yıl önce yapmış bunu, açıklamasını. Ne kadar kazandı falan filan diye. Şu an tahmini olarak adamın zaten aylık haftada şey, ayda 4 tane video atıyor. Her bir videosu 1,5 milyon civarında bir şey izleniyor. Ve aylık geliri şu anda Türkiye için 10 bin ile 20 bin arasında değişiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Adamın işi bu. Yani Türkiye'de ihya olabilirsin. Çok yüksek.
Bir dairesi hemen peşine düşer yakında. Çünkü YouTuber'lar
bir de o var.
Müzisyenler de, bu müzisyenler de YouTube'dan iyi para kazanıyor. Şarkıcılar da iyi para kazanıyor. Hatta komedyenler veyahut da tiyatro sanatçıları, özellikle koronavirüs salgını döneminde herkes evlere kapandı ve tanıdığımız, bildiğimiz bir sürü ünlü kişi YouTube'da hesaplar açtılar. Şu an en büyük para kazanılan kanallar hep YouTube üzerinde. Fakat Facebook Türkiye'de şey de açtı. Benim tahminim, Facebook'taki videolar Türkiye'de gelir kazandırmıyor. Türkiye'den yüklenen videolarda henüz daha öyle büyük bir YouTube gibi bir platform oluşmadı Facebook için. Halbuki Facebook'ta
benim bildiğim kadarıyla şey yok değil mi şu an için? Bir kazanç sağlanan bir platform değil
var,
şu
var,
an için.
Var. Videolar tamamen para kazandırıyor Facebook'ta. Belirli bir,
ben onu bilmiyorum. Açıklar mısın biraz?
Şöyle, Facebook'ta videolar tamamen para kazandıran bir çalışma prensibi var.
Facebook mu ödeme yapıyor?
Evet evet, Facebook ödeme yapıyor. Aynı YouTube gibi, birebir aynısı.
Bunu bilmiyorum.
Önce bir business hesabı açmanız gerekiyor Facebook'ta. Business hesabı açtıktan anladım. Sonra şirket hesabı.
Klasik Facebook hesabı değil yani. Okay.
Hayır değil. Basittir açması, zor değil. Şartları tamamlamanız gerekiyor. Orada şirketinizin vergi numarası, şirketinizin evrakları, tüzüğü, bir sürü bilgiyi istiyor Facebook. Bütün bunları tamamlıyorsunuz. Domain'in mesela bir web siteniz varsa sizin olduğunu bir kod istiyor. Facebook Pixel, bir de biliyorsunuz hitleri Facebook da takip ediyor. Daha önceki programlarda bunu söylemiştik. Bütün web sitelerinde vardır. Dolayısıyla Facebook'un şartlarını yerine getirirseniz hem mavi tık alabiliyorsunuz eğer ünlü bir şirketseniz veya ünlü değilsiniz ama istiyorsunuz, müracaat edebiliyorsunuz ve o video bölümü var. O video bölümüne de müracaatınızı yapıyorsunuz ve kabul gördükten sonra, videolarınız size özgünse kabul gördükten sonra Facebook o bölgedeki reklamları içine yedirmeye başlıyor. Bugün dünyadaki pazar piyasada, reklam piyasasında Google'dan sonra ikinci sıradadır Facebook. Hı hı. Şimdi... Yani bir trust Facebook reklam geliri konusunda sadece kendine kazandırmıyor. Bu videolarla Facebook ciddi şekilde bunu yapmaya başladı. Bireysel olarak da onu nereden görebilirsiniz? Facebook'a girdiğinizde dediğim gibi Tayvan'dan, Kore'den, şuradan buradan bir video önünüze geliyor. Yemek videosu içinde tak bir yerde reklam geliyor. O reklam geliri işte.
Ama son olarak bir şey soracağım. Anladığım kadarıyla hani YouTube'da bireysellik önde ya. Facebook'ta business deyince muhtemelen bir şirket hesabı istiyor diye düşündüm yani bir an.
Vergi numarası istiyor. YouTube'da istiyor. Bir sürü YouTuber Facebook'ta da vardır dünyada. Ve onların Google'da o kanal... Google'da ister. Yani bugün Google'da vergi istiyorum. Numarası...
Evet tabii. Kazanç için.
Şunu
evet,
da söyleyeyim. Şirket deyince şahıs şirketi dediğimiz bir prosedür var. Açmayanlar için söyleyelim. İlla limited, anonim, Türkiye'de bilinen şekli başka ülkelerde farklı isimler olabilir. Şahıs şirketi dediğimiz bir şirket şekli var. Vergi numaranızı alıyorsunuz, faturanızı alıyorsunuz ve vergi beyanında bulunuyorsunuz. YouTuber'ların hepsinin bir şirketi var. Yani evet, para kazanıyorsa şimdi, var.
Para kazanma şimdi deyince para hemen yine Twitter'a geçiyoruz. Twitter Philips'i yayınladı kısa zaman önce. Onu konuşmuştuk zaten. Şu an için çok bir etkisi olduğunu söyleyemeyeceğim istatistiklere dayanarak. Şimdi bugün yeni iki özelliğini daha servisini daha duyurdu. İşte bu para kazanma odaklı. Twitter işte biz Ahval'iz diyelim. Ahval olarak süper takip diye bir platform gibi bir şey oluşturuyor. Bu da şu demek. Abonelik sistemi başlatacak. Şimdi resmi bir rakam vermemişler ama Twitter'ın o ekran görüntüsünde paylaşıldığında gördüm. $4.99 gibi, Türkiye'de belki farklı olabilir bilmiyorum. $4.99 gibi bir şeyden bahsediyorlar, abonelik sisteminden. Zannediyorum detayları yok. Hem Twitter hem de şey kazanacak, şirket sahibi ya da işte kullanıcı sahibi. Orada da işte ben süper takip abonelerime özel içerik paylaşacağım. Yani onu... Hani herkes açık ya şu anda bir Twitter hesabı. Onu herkes göremeyecek. Sadece süper takip. Yani bana para ödeyen aylık özel takipçilerim görebilecek. Benim şahsi fikrim şu an için özellikle Türkiye gibi bir ülkede böyle bir abonelik sisteminin çok böyle bir geri bir dönüşü olacağını düşünmüyorum. Zaten millet paralı bir şeye abone olmuyor yani. Habere para ödemiyor. Öyle bir gerçek var Türkiye'de. Amerika'da korkunç rakamlar var. Bugün New York Times'ın 20 milyon subscribe yani abonesi var. Aylık $10 civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Tabii çok uçuk bir örnek de. Benim şahsi fikrim Türkiye'de tutmayacak bir proje. İkincisi
ben
de...
Ben düşünüyorum onu.
Tamam, ikincisini anlatayım, ondan sonra sana sözü vereceğim. Senin görüşlerini dinleyelim. İkincisi de yine bu Clubhouse patladı biliyorsunuz. Son aylarda diyelim artık. Twitter'da bu piyasaya giriyor. Spaces, Twitter Spaces diye bir hatta Twitter hesabı da açtılar bunu. Ocak ayında açmışlardı sonuna doğru. Orada çok ilginç bir yerden yakalıyorlar. Android yok ya şu an. Android'de yok ya Clubhouse. Spaces hesabından atılan tweet Androidçi halk yani ya da işte Groove diyelim işte. Groove biraz belki kaba olabilir de. Android halkı sizi unutmadık diye bir tweetle piyasaya giriyor. Yani Clubhouse'un eksik kaldığı yerden bugün dünyada Android kullanıcısı zaten çok ciddi bir kitleye sahip. Oradan girecek gibi gözüküyor. Aynı Clubhouse sistemi, odalar olacak. Sesli bir şekilde muhabbetler dönecek. Şimdi Ali, senin bu iki yeni servis hakkında görüşlerini almak istiyorum.
Ya ben ilk olarak bu iki servisinde yani özgün içerik olmadığını görüyorum. Yani şeye baktığın zaman süper takip biraz bana Patreon'u anımsatıyor. Yani nasıl senin çünkü bir Patreon takip varsa... Önden sen gönderiyorsun yazını, işte yazını önden okuyor ya da videonu önden görüyor. Hatta bazı videolarını işte sadece sana para ödeyenler görüyor. Yani Patreon hesabı yerine diyor ki Twitter benim üzerimden yap bunu. İşte haberini görsün, fotoğrafını, videonu görsün. Diğer taraftan ne diyor? İşte mesela bülten göndereceksen newsletter, hani onu da... şeylerine gönderebilirsin. Bir newsletter de gönderebilirsin takipçilerine. Hani biraz
burada daha... kısa bir araya girebilir miyim? Özür dileyerek. Bunu çok iyi hatırlattın. Ben çok tamamen site bazlı düşündüğüm için yanıldım. Şu anda anladım. Şu, hani herkes Türkiye'de özellikle neye döndü iş? Bireysel gazetecilere, YouTube bireysel şey işte bloglar bireyselleşti. Daha çok oralara gidiyor ya. Senin dediğin gibi şu anda yanılım geri çekiyorum şeyimi. Belki haber siteleri için faydalı olmayacak ama bireysel gazeteciler ya da işte içerik üreticileri için bu çok mantıklı olabilir. Doğru söylüyorsun.
Yani şöyle bir şey düşün. İnsanlar bazı...
Para kazandıracak şey mutlaka.
Yani takip ediyor, ona yardım etmek istiyor. Ama Patreon, hani sen Patreon'a para ödeyeceksin. Ondan sonra o Patreon belli bir komisyon alacak. Oradan sen içeriği vereceksin. Biraz daha meşakkatli bir iş. Bu daha hızlandıracak bir süreç gibi gözüküyor. Yani şu an Türkiye'de ya da Türkçe yazan yurt dışındaki kimi gazetecilerde Türkiye üzerinden konuşursak bundan gelir elde edebilir.
Çünkü şey değişiyor tabii burada. Onu ekleyelim. Kelime sınırlaması, videolarda sınırlama. Bugün Twitter'da 2 dakika küsur video yükleme 20. sınırı var. Şimdi onu aşmayı programımızı dinleyenler canlı yapıyoruz. Bugün hep trik şeyler de
yok,
veriyoruz.
Yok canlı değil bu arada.
Ha değil mi?
Yok değil.
Ben live diye
gördüm. Yok şey canlı değil.
Şeyi yine de dinleyenlere, izleyicilerimize verelim. Twitter'da 2 dakika 20 saniyenin üzerinde video yükleyebilirsiniz. O sınırı aşmanın yolu var. Reklam verme bölümüne girerseniz orada videonuzu oraya upload ederseniz isterseniz 7 dakikalık video olsun 10 dakikalık video olsun upload edebiliyorsunuz reklam verme bölümünden. Twitter'ın kuralı şudur, videoyu reklam veremiyor. Tweet atılması lazım ki o tweet'i reklam versin. Dolayısıyla siz 10 dakikalık videoyu tweet'inize atıyorsunuz yükledikten sonra reklamı vermiyorsunuz. O en doğal hakkınız. O yüzden bir sürü tweet hesabında bazen görürsünüz 10 dakikalık, 15 dakikalık, efendim 7 dakikalık evet. Videolar. Bu adam nasıl bunu yüklüyor? Para mı veriyor Twitter'a? Tanıdığı mı var?
Jack Dorsey mi tanıyor?
Yok.
Bundan sonra teknofilya tweetlerini Twitter kabul etmeyecek. Siz mi verdiniz bu fikri?
Yasaldır. Şirket olarak biz onlarınkinde de benim bu söylediğimde bir herhangi bir şey yok. Biz sadece yasal olarak bilinmeyen, açıkta kalan bir şeyi söylüyor. Sınırlandırma. 2 dakikalık o küsürlük sınırlandırma reklam verme bölümüne basar girerseniz upload videoyu sınırsız yükleyebiliyor ve oradan tweet atmak zorundasınız ki reklam verebilirsiniz. Sonra vermediğiniz zaman reklamı da Twitter sen vermedin ben o videoyu siliyorum demiyor. Onu söyleyeyim. Bu şey konusunda Ali Abaday'a %1 milyon katılıyorum Patreon meselesine fakat daha çeşit bir şey var arkadaşlar şöyle bir şey. Twitter yapan kelime sınırı, harf sınırı. Yani Twitter yapan hızlı akış, gündemi takip edebilme. Twitter yapan anlık olayları görebilme. Yani Twitter dünkü olayları gösterecekse takipçisi düşer. Twitter yoruma sadece dönecek olursa Medium'du değil mi? Twitter'ın ilk rakibi olarak çıktı. Ondan sonra formatını değiştirdi. Medium paralı abonelikle çalışıyor.
Ben bu arada o platformun çok böyle tutkunuydum. İnanılmaz Medium. Basit bir arayüz. Evet, inanılmaz basit bir arayüz ve çok güzel, klas bir şeydi ama maalesef şu an etkisini ilk Amerika'da falan etkili de Türkiye'de çok tutmadı yani hiç.
Paralıya döndü çünkü. Şimdi Twitter'da Abaday'a dediğine şuna çok katılıyorum. Patreon mantığına Twitter şunu yapmak istiyor. YouTube'a giriyorsunuz. Siz bir şey verirken yani bu sosyal medya uygulamaları bedava olanlar esaslı ticarethane ve kilit nokta şu. Siz bir şeyi yayınlarken güzel bir şeyse siz de para kazanın ben de para kazanayım. Yani sizin videolarınız, sizin paylaşımlarınız, sizin ürettiğiniz şeyleri ben bir tüccar olarak gidip eskiden dükkan açıyordum. Mal alıyordum üreticiden. Satıcıya satıyordum. Twitter veya Facebook veya diğer bütün bahsettiğimiz sosyal medya kanalları esasında bir esnaf dükkan. Senin ürününü alıyor, alıcıyla buluşturuyor. Satıcıyla alıcıyı buluşturan bu tür şeylerde Twitter inanılmaz bir handikap içerisindeydi. O da şu, Dorsey kurucusu olabilir. Onu o biliyorsunuz yönetim kurulundan atmak için atıldı da zaten. Hatırlarsanız ondan sonra borsada tepe taklak ciddi sıkıntılar yaşadı. Şirket tekrar geriye aldılar. hala da istenmiyor yönetim kurulunda. Şundan dolayı o tek bir şeyin CEO'su değil. 2-3 yerle uğraşıyor. Hep bu kadar senedir. Şöyle bir handikap var. Twitter'ın kendisinde kendisi de reklam alamıyor ha Twitter düzgün. Ne reklam toplayabiliyor, ne küçük esnaftan para alabiliyor, ne sizin koyduğunuz ürünleri paraya çevirebiliyor. Dolayısıyla Twitter'ın kendisindeki bu handikaplar bir şekilde düzeltilmesi lazım. Ben şunu eklemek
istiyorum. Jack Dorsey bu arada bu iki özelliği duyururken şöyle bir açıklama yapmıştı. Bugün ya da dün önceki gün olabilir. Bizim hakkımızda Twitter hakkında 3 tane eleştiri var. Birisi yavaşız, yenilikçi değiliz. Üçüncüsü de güvenilir değiliz diye. Şimdi senin dediğin gibi yani şu anda biraz o ivmesini kaybediyor ya. Yeniden bu diğer platformda yarışta tutturabilmek için galiba adımlar atmaya başladı.
Risk şu. Aboneliği bedava yapmamak. Aboneliği ilk siz bir para vererek abone yapmak bir risk. Bu birincisi bu. İkincisi şu. Patreon gibi yaparsa. Yani ikiye bölelim. Medium'da siz abonelik parası veriyorsunuz. Yani orada bireysel Medium'a herkes veriyor. Yani, şimdi Twitter şöyle bir şey yaparsa. $5 veriyorsun. Sen süper şeye geçiyorsun. Ama senin ilk cebinden bir $5 çıkıyorsa Facebook bunu yapmıyor, YouTube bunu yapmıyor. Bu birinci risk. Tamam mı? Yani bu rakam küçük gibi gelebilir. Ama birinci risk. Rakibin birisi gelir bedava bir şey yaptığı zaman tepe tepe gidersin. WhatsApp örneği var bugün. Bedava olmasına rağmen sadece senin ben kimliğini alıp kullanmak istiyorum dedi. Ortalık ayağa kalktı ve milyon takipçi. Dolayısıyla Twitter buradan bir deme yapacak. Para alacağı için başarı oranı bu noktada düşük olabilir arkadaşlar. İkinci konu da şu. Kelime sınırı olmayacaktır. Detayları bize söylemiyorlar ama makale olursa kelime sınırı olmayacaktır ona. Video yüklenirse herkese videoda da bir sınırlama kesinlikle olmayacaktır. Dolayısıyla şimdi şöyle düşünelim. Video tabanlı yapacaksa Twitter bunu, YouTube gibi. Paralı yaptığı zaman YouTube'un alternatifi olarak tıkanır. Yazı olarak yapmaya kalkarsa, bugün bir blokta Google AdSense anlaşma yapıp zaten para kazanabiliyorsunuz eğer okunuyorsa şeyiniz Google reklamlarıyla. Dolayısıyla
Famecore iyi para kazananlardan kendisi bir yazı yazmıştı bununla alakalı.
Keşke çok kazansın bütün yazarlar. Emekçilerin hepsi keşke yazdıklarının karşılığını kat be kat alabilseler. Dışarıdan okumak kolay gözüküyor, yazmak çok zor. Bırakıp da sonra yazmaya çalışanlar daha da zorlanır, hatta söyler. Abada'ya şurada katılıyorum, uzatmayayım daha fazla. Patreon'a benziyorsa, yani Patreon sizin destekçileriniz üzerinden para kazanıyor. Ne demek istiyorum, o da şu. Sevilen birisisiniz. Sizi çok sevdiği için birisi gönlünden $10, $100 iyi iş yapıyor diye hani destek vereyim diyor. Ünsal ünlü yapıyor bunu, bir sürü şey yapıyor. Bu tür bir şey işe yarayabilir. Fakat baştan para alınması, tekrar ediyorum. Baştan ama para alınması.
Bir şey var. Bir durum var. Sen bitir sözünü.
Yo o söyle, o baştan para alma kısmı benim sadece şöyle bir oraya şerh düşüyorum. Yani şey düşmek istiyorum. Bu konuda bir endişem var. Twitter'ın başarılı olamama durumu görüyorum. Baştan para aldığı için. Yani eğer oradaki o rakam düşük olsa bile alternatifinin yaratılması çok kolay oluyor bu tür bir durumda.
Evet, ama şu diyor, sen parayı bir hesap için ödüyorsun. Yani o
aynen. Evren dediği için.
Sadece evreninkileri görüyorsun o süperle. Yani o hani Twitter'da şey var ya, medya var, likes'lar var. Büyük ihtimal süper hesap diye de bir şey koyacak onun gibi. Sen o süper hesaptan sadece $5 ödediğin kişi ya da işte şirketin süper tweetlerini, süper aynen. Tweetleri yoksa onu göreceksin.
Patreon'da da öyle işte. Sadece o ödediğin bir de sponsor. Aynen. Orada o para sponsorluk oluyor işte. Sen onu söylemişsin. Evet. İşte, doğru anladım.
Doğru, ama işte mesela bununla hani bütün takipçilerinin yapamazsın. Yani o para vermen gerekiyor. Yani diyorum ki ben 3 kişiye para vereceksem işte Ahval'e bir para vereceğim. Ali Aslangül'le Evren Deli'nin hesabına vereceğim. Toplam $15 vereceğim. Ben zaten bu üçünün içeriklerini göreceğim. Üçünün videolarını göreceğim. Diğer normal Twitter akışı diğer tarafta devam edecek.
Hı hı. Patreon yani. Aynı oradaki Patreon'daki gibi videosunu, makalesini parasını ödediğin o kişinin sadece sen onları görebileceksin.
Bunu o yüzden akışı değiştirmiyor. Akış normal gidiyor. Sadece sen büyük bir şey koyduğun zaman, yani para ödediğin kişinin büyük bir yazısı geldi veya videosu geldi gibi sen görüp de oraya bakabileceksin.
Hani bugün o duyurusunu yapacak orada. Sen sadece onun üzerine ona sponsor olduğun için, paralı abonesi olduğun için, sponsor olduğun için girebileceksin. Burada ben başarılı
akacak tweetler.
Tabii ki herkes herkes tıklayabilecek ama sadece süper takipçiler o içeriği görebilecek. Böyle bir
başarı
sistem.
Oranı bu tür sistemlerde başarı oranı risk hani hesaplaması diyoruz. Risk oranı yüksek. Yani Twitter'ın bunda alternatiflerini sıraladığımız zaman başarı oranının biraz düşük olma durumu söz konusu. Fakat diğer ikinci konuda Ali Abaday da fikrini lütfen söylesin. Clubhouse meselesinde Android diye bahsettin. Bugün Clubhouse sadece Apple'lar üzerinden, iPhone'lar üzerinden takip ediyor. Ben şunu
Mart söyleyeyim. Ayında onlar da planlıyorlar Android
ama çok zor bir şey. Şimdi şunu söyleyeyim. Android sanki böyle uzay, Android daha kolay. Yani bunu yapmasının sebebi hacklenme, kendi yazılımcısının güvenlik tedbirlerini test zamanında o açıklarını takip edip daha kolay bir kapalı çevrede yapmak istediği içindir. Android sistem daha açık olduğu için ve kullanıcı sayısı devasa her zaman risklerle daha iç içe bunu test ediyor.
Altyapın sağlam değilse çökersin yani.
Tabii canım, test yaparken mesela yazılımcılar, hatta bir cep telefonu uygulaması yaptığınız zaman önce gidiyorsunuz, hatta Apple'ınki daha pahalı, $100 eskiden, şimdi ne kadar bilmiyorum, yıllık bir para uygulama için ödüyorsunuz. Uygulamanızı orada test olarak da test edebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben Clubhouse'ın çok kolay Android'e geçebileceğini Ali'ciğim düşünüyorum. Hemen istedikleri zaman geçebilirler. Twitter'ın da oraya geçmesinin İşte bu Twitter'a şey getirebileceğini düşünüyorum. Yani Twitter'ın
rekabet.
Twitter hızla alakalı bir uygulama. Yani anlık olayları aktaran, bir yerde bir olay var. Anında bütün dünya o olayı takip edip yorum yapabiliyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Clubhouse'un aynı durumu söz konusu. Bir anda gelip yorumlar yapabiliyorsunuz. Clubhouse'u birkaç gündür tekrardan bir iki şeyini test etmek için takip ettim. Üç tane çok büyük handikapı var Clubhouse'un. Bir, kaçıranlar dinleyemiyor. Ben en azından görmedim öyle bir özellik. Var mı yanlış?
Yok, kayıt yok zaten, özelliği yok.
Bu korkunç büyük bir handikap. Çok büyük bir handikap. Server yani YouTube videoları becermiş. YouTube günde ne kadar video yükleniyor. Dolayısıyla Clubhouse'un mutlaka ve mutlaka bu veya Twitter bunu yaparsa mesela çok büyük gol atar. Eski kayıtları dinleyebilme. Ben o saatte dinleyemedim. Dinlemek istiyorum yani. O açık oturum oluyor. Ali Kırca'nın yaptığına ne deniyordu eskiden?
Açık oturum.
Siyaset meydanı.
Siyaset meydanı. Yani o illa siyaset olması lazım ve Clubhouse'un o özelliği var, açık oturum, siyaset meydanı, özgürlük veya herkese fikir söyledi. Orada kayıtları eski dinleyememek, siz ne diyorsunuz, onun fikrinizi almak istedim. Çok büyük bir handikap yani, gördüm yani. Şimdi,
hadi sen söyle.
Öncekine döneceğim önce bitirmek için. Şimdi, tabii. Şeyde yanlış bakıyoruz biz. Şöyle düşünüyorum, $5 hikayesinde ben yurt dışında şu mantıktan bakıyorum. Şimdi ben şeylere... Amerika'dayken sürekli bu çizgi roman Comic Con'lara giderdim. İşte New York, New Jersey, Los Angeles. Orada şey olarak hayatını kazanılanlar var. Cosplayer olarak, yani nedir o çizgi romanda ya da video oyunundaki herhangi bir karakter gibi sürekli kıyafetler yapıyorlar, giyiyorlar ve bunların posterlerini satıyorlar. İşte Harley Quinn gibi giyindim bu fotoğraf, işte alır mısın? İşte bunda Poison Ivy gibi giyindim. Şöyle böyle. Şimdi bu insanların hepsinin Patreon hesabı da var. Veya benzer şekilde işte bunlar TikTok'ta da var, Instagram'da da var. Twitter'ın TikTok ve şeyden farkı, Instagram'dan farkı, siz müstehcen fotoğraf veya içerikte paylaşabiliyorsunuz. Seni yasaklamıyor. Mesela böyle hesapların takipçileri burada para ödeyecektir veya bunlar bu yolu açacaktır gibi düşünüyorum. Çünkü biz Geçenlerde neyi konuştuk? İşte Pornhub.
Ha sen şey Pornhub olayı.
Çok enteresan bir yerden girdin. Doğru söylüyorsun.
Ali biz Twitter'a öneriler olarak bunlardan düşünmüş.
Hocam sen çok...
çok büyük kazanç sağlıyorlar. Zaten şey yaptığın zaman yeni bir olay var. Neydi? İşte only members mı? Private members mı? Öyle bir şey. İnsanlar hani özellikle genç kızlar böyle özel şeyim var. Sen bana para verirsen ben de içerik atarım gibi bir hikayeleri var. Hatta şu an işte Türkiye'deki kimi siyasi partiler de bu yüzden TikTok'un yasaklanmasını istiyorlar. İşte bu özel içerik atıyor, oradan reklamını yapıyor, şudur budur gibi. Ama bu dünyada çok büyük bir para kazandıran nokta. Yani Patreon'u da bu yüzden kullanıyorlar. Cinsel içerikli fotoğraflar veya videolar göndermek için. Ben Twitter'ın bunun üzerinden bir para kazanacağına inanıyorum. Yani haberciye belki vermez para ya da işte çok az para verir. Ama diğer taraftan özellikle Amerika, Avrupa veya işte Uzak Doğu'dan baktığın zaman takip ettiği o kadının ya da erkeğin ya da o işte yetişkin cinsel içerikli filmin porno yıldızının hesabı için para verir. Onun özel içeriğini görmek için bir para dönecektir. Yani ben Twitter'ın bunu da düşünüp yaptığını...
Abi nereye getirdi? Hiç beklemiyordum böyle bir...
Ben de hiç düşünmemiştim ama çok mantıklı bir yerden girdi. Ama tabii burada abi, da şey çıkar yine. Ne kadar etik, ne kadar etik bir topluluk ama kuralı Twitter'da olarak...
Her zaman paylaştırıyor fotoğraf ve videoları. Hani
İşte mesela orada benim kafama o soru takılıyor biliyor musun? Bir yapay şey zeka niye bunları mesela Twitter, buzlamıyor otomatik?
Arkadaşlar Twitter'ın yapay zekasında şey yok. O fotoğrafın sahibi misin değil misin? Yayın hakkı mı sende mi diye bir durum yok. Videolarda bile yok. Yapay zekası bunu algılayamıyor. Hatta Acerakis hesabı biliyorsunuz iki defa kapatıldı. Niye? Müzik kullanmış. O şirket gitmiş Twitter'dan talep etmiş bunu ve Twitter bu yüzden onun hesabını askıya almıştı iki defa. Sonra tekrar açtı tabii. YouTube'un algoritması inanılmaz mükemmel bir şey. İçeriden bir saatlik Ali koy araya şimdi bir tane bir müzik. O yüzden bak kesecek. Hemen oraya alacak. Hemen aldı.
Ve şöyle bir şey söyleyebilir miyim bu araya gireyim? Yapay zekanın ilk defa çok büyük bir nimet olduğunu ben bizzat görüyorum. Bizim kanalın sonuçta yöneticisiyiz aynı zamanda. Neden? Şimdi yapay zeka para kazanma butonunu aktifleştirdiğin anda sadece 20 dakikada işi bitiriyor. Uygun mu değil mi diye bitiriyor. Ama bazı videolarda özellikle işte o anahtar kelimeler var. Yine yapay zeka radarına takılan. İçerikte belki sıkıntı yok ama mesela işte PKK diye bir kelime kullanıyorsun başlıkta ya da işte ne bileyim savaş dediğin zaman. Burada yapay zeka bir önlem alıyor önden. Hemen şey yapıyor. Limited diye bir işaret atıyor. Bir çoğunluğunda. Onu da ne oluyor biliyor musunuz? Manuel incelemeye gönderiyor. Abi ben çok videonun bir ay, iki ay sonra YouTube'dan mail geldiğini görüyorum. İşte inceledik manuel olarak videonuzu iki ay geçmiş. Artık diyor reklam veren için uygun. Hoppala.
Hata alan Üsküdar'ı geçti. Hata alan Üsküdar'ı. İşte,
yapay zeka bunda çok etkinin.
Arkadaşlar Twitter'ın bu özelliği yok. Neden yok? Çünkü Twitter tekrar başa dönüyoruz. Anlık olayları anlatan. Başarısı da odur. Dorsey'in dediği hiç yenilikçi değil yani. Twitter kurulduğundan beri aynı şey. Fakat işin ilginç tarafı şu. Twitter'dan zaten yenilik beklentisi yok. Anında olayları aktarma özelliği dünyanın her bir yanından o altına retweet yapabilme, bir anda bütün dünyanın o konuyu konuşabilme özelliğini tanımasıydı zaten.
Günden beri diyor. Hala bir, öyle. Daha etkin.
Twitter değil. Olaylar dünyada gündem olan olayların anında herkesin yorum yapabilip yayabildiği bir ortam haline geliyor. Bu noktada Twitter'ın şöyle bir anlık olayı canlı yayın demin hani konuştuk canlı yayında mıyız? Canlı yayın yapsak burada ben bir cümleyi hatalı söylesem veya başıma bir olay gelse kesemiyoruz. Ha, canlı yayın kazaları diye ekstra videolar yapılıyor oradan para kazanılıyor. Dolayısıyla Twitter'ın canlıdayken sevgili abi Abaday hiçbir fotoğrafı yani platformun kurulma özelliği olduğu için ne videoda ne fotoğrafta kontrol etmiyor yapay zeka.
Öyle YouTube'da bir özelliği yok.
Bak, o yüzden olmadığı için
Olmadığı bir şey söylüyorsun
için,
Ali.
O, bu yüzden kazanacak diyor.
Para kazanacak. Için,
paranın girdiği yerde orada da bir işte ben tekrar başa dönüyoruz. Copyright girer. Paranın girdiği yerde copyright girer. Copyright girdiği yerde de üreticilerin, yaratıcıların o video, kendi videolarını ayırt edebilen bir yapay zekasının Twitter'da olması gerekecek. Dolayısıyla Twitter çok büyük bir Google'ın devasa YouTube'u var. Twitter video işine girecekse çok büyük bir şeyin altına girecek. Fotoğrafa girerse bu tür konularda bir yerle belki anlaşacaktır. Yapay zekası olan bir başka kontrolör bulması gerekiyor. Copyright hakkıyla ilgili. Senin dediğin olabilir. Öyle bir şey de koyabilir. Belki oradan para kazanabilir. Her halükarda Twitter'ın önünde bayağı bir şey göreceğiz.
Clubhouse kısmına geçeceğiz.
Plan göreceğiz.
Nasıl Ali?
Clubhouse tarafına geçersek de hani o şeye neydi adı? Twitter Spaces. Şimdi Clubhouse zaten dün mü önceki gün mü ne şeyi açıkladı. Android bir yazılımcı aldı. Hani Android'e çalışıyor. Şimdi ben Evren'in dediğine katılıyorum. Bence yakında şeyi görebiliriz. Clubhouse biraz daha oturduğunda Android de açıldıktan sonra odayı açanın kayıt al ya da kayıt alma gibi bir özelliğini başlatacaktır. Yani şart. Odayı açan kişi bu kayıtlı olsun ya da şey diyecek bunu kayıtlı olmasın hani sonradan dinlenmesin ki bu sayede de hatta para kazanılıp kazanılmaması gibi bir durum da gelebilir. Ama Twitter Space'in Clubhouse'la birlikte Clubhouse'un etkisini yakalayabileceğini şu etrafı düşünmüyorum. Çünkü niye? Clubhouse'da şu an şey var. Herkes bir odaya girebiliyor. Yani o bir kişiyi takip ediyorsan ya da senin takip ettiğin kişinin takip ettiği bir kişi odadaysa görüyorsun, odaya giriyorsun, işte dinliyorsun, işte el kaldırırsan konuşuyorsun filan. Böyle hikaye. Şimdi Twitter'ın ben dediğinden, yazdığından ne olduğunu bilmiyoruz ama anladığım şu var. Twitter şey yapacak, bir senin takip ettiğin oda üzerinden bir iş yapacak. Yani sen takip ettiğin kişi bir oda açacak, sen oraya girmek isteyeceksin. Hatta bazısında diyor ki işte kilitli oda olacak, katılımcının girmesine izin verirse, hani yani odayı açan gelmek isteyeni açacak gibi. O yüzden hani burada şu an Clubhouse'da sen arkadaşın dışında kilitli oda yapamıyorsun ya da şey diyorsun, takip ettiğim kişi ancak el kaldırıp girebilir. Yani hiç takip etmediğin bir kişi el kaldırıp içeriye giremez gibi kendince önlemler alabiliyorsun. Twitter diyor ki şu an senin takip ettiğin kişi o da açarsa haberin olacak. İşte takip ettiğinin takip ettiği değil yani Clubhouse'daki gibi değil. İşte o odaya gireceksin, o odadan dinleyeceksin. Tek farkı Clubhouse'a artı olarak emoji bırakabileceksin. Şimdi bazı noktalarda, bazı odalarda sen konuşmacı olmasan da emoji ya da bir not yazmak istiyorsun yok. Bu diyor ki şimdilik emoji koyacağım ama Clubhouse...
Hocam yanlış emojiler de gitmesin.
Onu bilemem.
Salatalık malatalık gönderen olur yani şimdi.
Yani o yüzden ben şeyi düşünüyorum. Şu an o Clubhouse'un eğer Android'e de geçerse ki insanlar şeyi konuşuyor. Yani Android'de niye yok biz gündemi kaçırıyoruz diyorlar. Twitter başlatsa da Android'de açtığı anda Clubhouse Android kullanıcıları bir Clubhouse'u merak ediyor. Gidip bakacak. Yani kimse ya Twitter'da Twitter Spaces varmış ben şimdi niye Clubhouse'a gideyim demeyecek. Merak ettikleri için zaten gidip bakacaklar. Hangisi
ben orada şöyle bir şey gördüm mesela. Şimdi ben onu Twitter'da da bir yazışmıştım bir tane teknoloji editörüyle. Bu şehir efsanesi midir bilmem ama anlatılır. Bize üniversitede bir hocamız anlatmıştı. Ne kadar doğru bilmiyorum ama güzel bir hikaye yani. Bu Leyla vardı. Leyla diye bir şey vardı. Gece kulübü İstanbul'da. Çok eski. Evet. Leyla vardı bir de. Leyla özür dilerim pardon.
Leyla ne yaptın sen?
Leyla. Bir de Reyna vardı. Leyla ilkiydi. Leyla ilk açıldığında sahibi kadınmış. Yani anlatılanı söylüyorum. Gerçekliğini bilmiyorum. İlk açıldığında şöyle bir strateji gütmüşler. Bir hafta boyunca gelen, yani çok sınırlı kişileri almışlar. Gelen çoğu kimseyi işte doluyuz deyip geri çevirmişler. Tamam mı? Bu da tabii böyle merak konusu oluyor. Yani lan gittim işte Layla'ya adamlar tıka basa doluymuş işte giremedim. Bu yayılınca bir hafta falan sonrasında orada bir patlama yaşanıyor ve Layla popüler hale geliyor bir anda. Şimdi ben şeyleri Clubhouse'da da onu gördüm mesela. Şimdi sen diyorsun ya işte Androidçiler çıldırmak üzere. Abi şu neler konuşuluyor biz de bir görsek şu yani şeyde Clubhouse'da diye. Adamlar ilk önce Apple kullanıcılarına bir sene dolmuş gerçi. Özel bir şey yapmışlar. Hani şimdi de merak konusu bir de. Herkes şu anda şeyi bekliyor. Android'e de gelse de bir girip görsek şunu diye bir patlama yaşanacağını ben görüyorum. Biraz da böyle stratejik olarak belki böyle bir şey de yani evet server altyapısı falan filan geçtim de yani bugüne kadar belki beklemelerin sebebi de biraz bu da olabilir. Hani
Twitter
merak
başarılı bir yerde. Twitter başarılı olabilir. Clubhouse geçebilir. Şu anlamda geçebilir. Abone sayısı önden başlıyor yarışa abone sayısında. Clubhouse daha henüz ne server yaptı ses kaydı için. Şu an sadece anlık katılımcılarla ilgili byte sorunu yaşıyor. Hani signal yere çökmüştü ya. Öyle bir anlık katılımcıyla ilgili bir sıkıntı yaşayabilir. Yoksa akıp geçtiği için herhangi bir yerde ses kayıtları muhafaza edilmediği için şu an büyük bir yatırımı bile yok Clubhouse'un. Twitter abone sayısıyla bile zaten Instagram ve Twitter'a dikkat ederseniz sadece Clubhouse içinde bağlantı hakkı vermiş. Facebook'u vermemiş. Google en o doğru hatırlıyorum değil mi? Yanlış söylemiş olmayalım şimdi. Twitter ve Instagram bağlantısı içinde var Clubhouse.
Evet. Twitter ve Instagram hesabını verebiliyorsun. Profil açtığında.
Evet. Profil açtığında.
İkisini birden verebiliyorsun.
Dolayısıyla bu bize bir şey veriyor. Bir perspektif veriyor. İki mesele çok önemli. Koronavirüs zamanında, salgında bir sene oldu arkadaşlar evlerdeyiz yani. Kabul edelim etmeyelim çıkıyoruz tamam yürüyüşe bilmem niye ama uluslararası seyahat kısıtlamalarımız var yani. Öyle kolay kolay hadi ben bugün çıkacağım Yunanistan'dan Almanya'ya geleceğim desem dönüşte 7 gün kendi ülkemde karantinaya girmem gerekiyor. Ya nereye gireceğim ben yani sırf zevk için gezemiyoruz. Kısıtlamam var. Bütün dünya.
Evren dönebilirsen şanslısın. Bu Helsinki'den İngiltere'ye gidip dönemeyenler var.
Düşün.
Ben sana gerekli değilse gitme demiştim. Orada yeni bir varyant çıktı. Ya. Gelemezsin ya. Diyor. Kal diyor.
Hocam ben birinci korkunç dalganın yani. Böyle bittiği hafif böyle artık çok azaldığı yaz vardı ya bu geçtiğimiz yaz. Ben çok iyi yakaladım. Güzel Fransa'da tatilimi de yaptım hocam. İkinci dalgadan sonra iş bitti.
Bu senenin bak bitiyorsa dün haberlere düştü. Avrupa Birliği pasaport, aşı pasaportu. Bunu daha önce konuşmuştuk bir programda. Bu şunun itirafı arkadaşlar. Bu yaz bile bu krizin öyle uluslararası seyahat öyle kesin. Kafana estiği gidemeyeceğinle ilgili bir şeyi gösteriyor önümüze. Şunu demek istiyorum. Bir senedir evlerdeyiz. Clubhouse'un tanıdığı en büyük avantaj şuydu. Don paça ciddi bir konuyu veya dedikoduyu bir sürü insanla ben sıkıldım artık evde. Eşimle konuşmaktan ben kendim sıkılmadım. Eşimi çok seviyorum. Bütün gün 24 saat konuşabilirim.
Bırak hocam yakalandım. Bastın hocam.
Siz kendiniz. Gerçekten şimdi çok seviyorum. 24 saat her gün konuşabiliriz. Hiç tamam, problem yok.
KJ'ye geçiyorum. Ama Evren eşini çok seviyor diye.
Tekrar bir kere daha geç. Yani. Bir kere daha geç. Sen 24 saat evin içerisinde.
Ahval yayınında skandal.
Kısa ve belirli bir insanlarla bir aradasın. Deden, amcan, enişten evin içerisinde. Hadi bu belirli aileler, Doğu kökenli ailelerin, Orta Doğu kökenli ailelerin daha fazla yaşadığı bir şey. Ama şunu söyleyelim. Almanya'da olsun, şurada olsun. Vallahi insanlar patlıyor ve ne istiyor biliyor musunuz? Barlara, diskoteklere veya bir yerlere gidip muhabbet etmek, yeni insanlarla tanışmak istiyor. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim
hocam, size. Türkiye'de YouTube, çok yaygın değil bu kültür. Buralarda daha yaygın. O yüzden daha patlıyor.
Tabii insanlar. Clubhouse işte zaten önce. Ama Clubhouse'u duyuranlar da kim oldu? Bak bir şey var. Eskiden konferansa gelirdi ülkelere büyük insanlar. Yani ünlüler konferans vermeye gelirdi veya konser vermeye gelirdi. Onun sevenleri de konser bileti aylar öncesinden kapatırdı veya konferansın biletini alır veya yerini ayırıp planını yapar gider izler veya eğlenirdi. Şimdi bu imkanlar kalktığı için sirk bile gelmiyor ya artık hiçbir yere. Yani kalktığı hiçbir şey yok. Sen gidemiyorsun bir şeyi itiraf edelim. Don paça.
Evet bak, son bu arada 7 dakikamız onu da
konuşabildiğiniz hem de çok ciddi olayları konuşabildiğiniz bir imkan Zoom'da yok. Şu yayında yok. Gidiyorsun bir gömlek giyiyorsun. Yani ben dışarı mı çıktım? Giyiyorsun saygından insanlara. Ama sır ses olduğu zaman.
Eşini sevdiğin için giymiyor musun onu yani evde?
Bu gömleği giymiyorum. Şimdi neticede sen zannedersem Ali de evde öyle dolanmıyor. Ali kaç defa gördüm.
Ben eşimin karşısında hiçbir zaman don paça dolaşmam. Bıkmadım çünkü ben eşimden. Yani
bir
şey
sene
olarak.
Olunca insanlar arkadaşlar.
Kafamda çok az takılıyorum hocam ben. Sabah akşam eşimle konuşuyorum ben.
Bir sene olunca bu koronavirüs salgınında insanların rahat şekilde yani yatakta yatarken bile konuşabildiği. Çünkü görmüyorsun ve adam o sırada ben iki gündür iki şey takip ettim. Bir yaşadığım ülkenin şeylerine girdim Clubhouse'da sesli yayınlarına girdim. Enteresan bir şey fark ettim. Bu tabii Türkçelerde de olabilir. Ben yoğunluğu takip ettiğim bu arayı söylüyorum. Arapça, Türk, Yunanca, Arapça, Çince takip ettiğim girip dinlemeye çalıştım. Onlar nasıl yapıyor diye farklı şeylere baktım. Belki başkaları da bakmıştır Clubhouse'da bilmiyorum. Çin, Japonya deli gibi müzik söylüyorlar. Birlikte. Yani şarkı söylüyorlar beraber. Yani insanlar şeye dönmüş. Konsere dönmüş.
Hocam biz geçen ben Ergun Baba'nın katıldığı bir yayın vardı. Yunanistan'dan sen belki tanırsın. İsmini tam hatırlayamadım ama.
Alex ismi neydi? Şarkı ben biliyorum. Gambetiko gecesi yapıldı.
Şarkı mı
çok. Yok, müzik çalıyor, herkes dinliyor, ondan sonra yorum yapıyorlar. Ya da istek şarkı söylüyor falan. Öyle
bravo,
yani.
Konser. Yani Clubhouse'da kültürler tabii farklı, konser imkanı bile var. Bu müthiş bir olay. Ve şimdi toparlayalım, dakikamız kalmamış. Ben çok konuştum çünkü. Ses kaydı, benim incelediklerimi sadece söylemek istiyorum. Search bölümü çok kötü Clubhouse'un. Search bölümüyle ilgili ciddi bir çalışma yapmaları lazım. Podcast olmaması, yani podcast imkanı sunmaması parasal olarak gelir getirmiyor. Halbuki müzisyenler konser verebilir, konferans vermek isteyen ünlüler konferans verebilir ve paraya çevrilebilir bütün bunlar. Dolayısıyla
Evren,
podcast
orada
gerekiyor.
Şey var. Eğer sen para karşılığı diyorsun ki ben işte eğitim vereceğim veya konser vereceğim, işte hesabıma para yatırırsanız takipçi listesinden ben size göndereceğim, özel odada yapacağım bunu. Bakıyorsun yok, parayı göndermiş.
Podcast gibi Ali'ciğim şey, podcastlerde biliyorsun araya reklam giriyor. O
yani,
mesela
tamam, ben
10 saniyelik.
Eğitim veya konser amaçlı bu şekil kullanılabilir diye bir konuşma yapılıyor. Hani nasıl para kazanırım? Özel oda açarsın, sana para yatıranlara, bilet alır gibi önden para ödeyenlere davet gönderirsin.
Twitter'ın şimdiki yapmak istediği işte. Senin söylediğin evet. Şu anki Twitter. Benim söylediğim ise bir tık üstü, yani şu imkan insanlar. Bakın dünyada ses patladı bundan dolayı. Çünkü video demek kendini göstermen demek. Kendini hazırlaman, saçını, yani ciddi bir uğraş istiyor. Bir de ev ortamından bahsediyoruz. Ali Aslangül gibi arkada herkesin şeyi yok.
Eşime saygıdan dolayı.
Mavi ışıklı öyle bir ortamı yok. Dolayısıyla insanlar sesi ev ortamında her bireyin kullanabildiği bir şey istiyor. Ben o noktada şunu, o podcast'te o yüzden dedim. Yani bir server'a ses kayıtları yüklenebilirse ve Clubhouse daha sonra bunu podcast şeklinde dinleyicilerine sunabilirse ve araya reklam giydirebilirse yerelden veya ulusaldan veya uluslararası'dan inanılmaz bir para gelir kaynağına herkes için dönebilir.
Bir tek şu var, çok vakit alıyor. Ben birinci haftadan sonra bir daha öyle sürekli girmedim. Çünkü girdiğin zaman bütün bayağı bir böyle birkaç saatini alıyor. Bir tek şey soracağım, bunu da gelecek program konuşalım diyeceğim. Twitter bu iki özelliği getiriyor ama Evren'in dediği gibi hem fotoğrafta, videoda çok sağlam bir copyright araması yapacak. Aynı zamanda ikinci bir yüksek takipçili ses üzerine odalar açmaya başlayacak. Bu ikisine altyapı olarak, işte kullanıcıların pek çok şeyi olarak yetebilir mi? Yoksa sorunlar yaşar ve sonrasında birini bırakır mı?
Şeyi biliyorsunuz değil mi? Microsoft'un bir projesi var. Okyanusun, işte denizin altına server gömüyorlar. Gördünüz mü onu hiç? Şu anda o proje, hayır, yani yıllardır bunun üzerine çalışıyorlar hocam. Yani işte hani bu sıkıntı var ya, işte kapasite sıkıntısı bir yerden sonra. Bu detayını teknik olabilir ama gidip araştırabiliriz yani Google'dan. Bu Twitter'ın, şu anda Microsoft işi böyle çözecek yani. Devasa Twitter, Hani böyle bir server odaları yapacak deniz altında.
Özel Twitter'da yapabilir. Yani. Twitter'da yapabilir Ali. Bu Twitter'ın hem ekibi tecrübesi var. Hem de sevenleri var Elon Musk gibi. Enteresan şekilde birbirleri arasında bu büyük şeylerin destekledikleri şeyler var. Mesela Bill Gates iPhone'um var ama kullanmıyorum diyor. Niye? Çünkü Windows'la bütün Android'ler sıkı fıkı, yani ikisi birbiriyle uygulamalı. Dolayısıyla bu tür şeylerde Trust şirketlerin birbiriyle yan paslaşmaları durumu var. Google'la da Twitter'ın arası çok iyi. Altyapı ve şey konusunda sıkıntı yaşamayabilir Twitter. Başarılı da olabilir. Çok büyük bir takipçi sayısı var. Fakat benim gönlüm, sizi bilmem, belki bana katılırsınız. Facebook o kadar büyümüş ki artık yeni bir şirket alıp o işi yaptığı zaman ben üzülüyorum esasında. Yani yenilere de biraz yol vermek lazım. Yani bu çok önemli bir şey. Instagram'da da pat Facebook aldı. Mesela Clubhouse yarın Facebook satın alsa belki çok daha hızlı büyüyecek. Çok daha altyapısı mükemmel olacak. Fakat benim gönlüm Facebook'un alması değil, Clubhouse'un kendi alanında yürüyüp gelir getiren, para kazandıran bir hale gelmesi. Dolayısıyla Clubhouse'un büyümesini tercih ederim Twitter'dan bile. Twitter ikinci sırada bu konuda kalsın. Twitter kendi hocam, bu arada, anlık meselelerine yönelsin.
Bu Microsoft'un şeyini göstereyim. Cihazını da göstereyim bu. Ekranda da görmüş olur izleyiciler.
Okyanus
aldı. Görüyor musunuz? Evet abi. Bu hatta logosu da var üzerinde. O beyaz şey var ya. Şu an belki çok net gözükmüyor olabilir.
Okyanusun altını yani, soğuk tutmak için mi yani? Mesele ne?
Evet evet. Gecikme var ya bu. Gecikmeyi de çok az seviyelere indiriyormuş.
Ya bu serverlardaki ana temas sıcaklıkla ilgilidir. Bir de nükleer veya deprem olduğu zaman muhafaza edilmesi gereken hani eski tohumlar var. Böyle tarihi organik tohumlar. Onları gidiyorlar böyle saklıyorlar. İnanılmaz masraflı. Aklıma o geldi sen bunu gösterdiğin zaman. Yani okyanusun altına yerleştirecek.
Adını verdikleri şey de Natick diye bir şey. Microsoft Natick diye bir şey. Yakın zamanda aktif olacak.
Sadece sıcaklıkla ilgili miymiş? Yani...
Ya çok detaylanmıyor. Sadece geçen Vox diye bir şey var biliyorsunuzdur. YouTube'da bayağı popüler bir şey iş yapıyorlar teknoloji üzerine falan. Onların bir videosu vardı. Orada böyle hani atlayarak geçtim böyle. Çok detaylı incelemedim. Hani hem en büyük şey etki olarak işte benim aklıma da senin dediğin gibi o soğukluk geliyor. Çünkü niye
karpuzu gecikme... nasıl yazın koyuyoruz dereye buz gibi yapıyor yani. Serverlarda da biz kendi laptoplarımızda bile MacBook'unuz yoksa hep fan sesi duyarsınız soğutmadan.
Bitcoin madenlerinden Çin'dekilerde kimi fabrika gibi binaları almışlardır. İki tarafı açıktır. Rüzgar eser. Hani bir ekstra öyle soğutma olur.
Başarıyla tamamlanmış bu arada proje. 5 ay önceki haberden bahsediyorum. Suyun altında, su altında tutmanın daha karlı olduğunu da söylemiş Microsoft. Şöyle bir detay var, onu da vereyim. Ondan sonra da kapatırız. 864 sunucu ve 26.6 petabyte. Bunu ilk defa duyuyor olabilir izleyiciler. Ben de ilk defa duyuyorum. Depolama alanını denizin dibine yerleştirmek yani hedef bu. Orada da işte gecikme, yani mesela veri transferi oluyor ya. Sonuçta biz hep serverlardan yapıyoruz her şeyi ya. Oradaki hıza en az seviyeye indiriyor. Yani ne kadar
en
hızlı...
Yüksek.
En yüksek işte. Yani evet, 8 kat daha fazla şey verim alınıyor biliyormuş diye söylüyorlar. Evet.
Görürsün bak, uzaya da gönderirler bir gün öyle aynı şekilde serverları uzayda, hem soğuk hem ulaştırması evet. Daha kolay.
Zaten yayını kapatacağım ama.
Tamam hadi kapayalım.
Şey, son bir şey soracağım. Onu sen artık Bitcoin uzmanı olarak onu çok kısa böyle 2 dakikada bizde bahset de. Şimdi Elon Musk biliyorsun Bitcoin manyağı oldu son dönemde. Onu da konuşmadan geçmeyelim. Yani farz ya Elon Musk'ı bu programda konuşmak.
Bitcoin
şimdi evet, adam profilini değiştirdi. Devasa para yatırım yaptı. Milyar dolarlardan bahsediliyor. Ve geçen hafta ya da bu hafta içiydi, tam tarihini hatırlayamayacağım. Tesla'nın hisseleri inanılmaz düştü bu hırsından dolayı. Ve bir günde 1,5 milyar dolar kaybedip dünyanın en zengin adamın unvanını kaybetti Jeff Bezos'a. Bu ne oldu? Niye böyle oldu? Yani Bitcoin patlayacak mı yakında? 52 bin, 55 bin dolarlara çıkmıştı bildiğim kadarıyla.
58 bine çıkmıştı. Şimdi Bitcoin tarihine baktığınızda şunu görürsünüz. Bitcoin bir çıkış yapar. Sonra çok hızlı bir düşüşe geçer. 2-3 sene boyunca düşük bir şeyde ufak ufak çıkar. 3. senenin sonunda bir önceki rekorunun 3 ila 6 katı bir fiyat para kazanır. Yani bundan bir önceki ne zamandı? 2017'nin işte Aralık ayıydı. Sonra ne oldu? O zaman neydi? 17-18 binli insanlar 20 bine çıkmayacak diyordu. Ne oldu? Bu sefer 50 binde 60 bin sınırını zorladı. Bu Bitcoin bitecek bir şey değil. Birkaç yıl bu şu an satmak akıllıca. Ben mesela bütün elimdeki paraları çıkardım. Niye? Düşüşe geçti. Herkes elindekini çıkarıyor. Düştükten sonra alıp bekleyecekler. Çünkü Bitcoin yani kripto parasının şeyde böyle bir şey vardı. Düşmeyi gördüğün anda satarsın ve hadi düşükten alıp bir dahaki yükseği bekleyeyim diye. Elon Musk'ta öyle bir şey yok. Çünkü Elon Musk'ın parası var. Bununla çok ilgilenmiyor. Attığı tweetlere bakarsanız diyor ki yani para da bir data, Bitcoin de bir data. Bitcoin daha güvenli bir data. Buna bizim yatırım yapmamız lazım. Yani o para olarak, yatırım aracı olarak görmüyor. Bunu ileride paranın yerine geçecek bir araç olarak, enstrüman olarak görüyor. Bir geleneksel, klasik işte o Wall Street bankalarına karşı da bir yapı olarak görüyor. Elon Musk'ın çok umurunda olur mu bu hani dünyanın en zengin insanını kaybetmiş? Hayır, o bir vizyoner, o bir fütürist. Yani ileriye dönük bir şeye bakıyor. Hatta ben size çok daha farklı bir şey söyleyeyim. Bunu istiyorsanız sonra tartışalım. Hı hı. Elon Musk Mars'a koloni kurduğu zaman Mars'ta geçecek para Bitcoin mi olacak?
Hı. Yani benim aklıma ne geldi biliyor musun?
Elon Musk adam bu kadar Mars'a gidebilmesi için daha saldırınca, inanılmaz paraya ihtiyacı var.
Ben dedim ki herhalde bu Bitcoin arkasında bu adam var diye düşünmeye başladım mesela.
Şunu olabilir. Bitcoin'in 48 bine düştüğü gün mesela Tesla şirketi haber vermeden elindeki büyük bir parayı çıkarmış olabilir. Bitcoin
yok çıkarmamış miktarı. Baktım. Çıkarmamış. Herhangi bir şey yapmamış. Hatta ciddi zararı var. Borsa yani Tesla şirketinin de zararı var. Elon Musk'ın kendisi de hata yapabilir canım.
Yapabilir ama ben 3 yıl içinde çok daha fazla kazanacağını düşünüyorum. 3 yıl içinde.
Sadece ekleyeyim. Mars'a gitmek bizim hayatımıza denk gelir mi bilmiyorum. İnsanın gidişi inanılmaz büyük paralara ihtiyacı var. 50 tane Elon Musk şu an olsa yine bütün paralarını toplasak yine götüremez. Dolayısıyla para arıyor. Çok büyük paralara ihtiyacı var. Belki de Bitcoin meselesi de Ali Abaday'ın dediği gibi 10 yıl sonrasının projesini yapıp o parayı orada tutup 10 yıl sonra Bitcoin'in artmasını görebilir. Çünkü Bitcoin de bir para. Sadece dolar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi parası. Yani her devletin resmi parası var. Bitcoin de bir para. Düşebilir, artabilir. Altın gibi elde tutamıyorsunuz neticede. Altın bile düşüyor diğeri. Belki Abaday'ın dediği gibi 3 yıl sonra müthiş bir kar edip şey yapabilir. Artabilir.
Yani şöyle bir anekdotla bitireyim. Bu Facebook'un filmi vardı Social Network diye. Orada bu fikri aldığı ikizler vardı. Olimpiyat şampiyonu, işte Zuckerberg'in ve en sonunda şey diyordu. Bunlar işte aldıkları parayı Facebook'tan Bitcoin'e yatırdılar. Onlar mesela 2017 yılında Bitcoin sayesinde ilk milyarder olan, dolar milyarderi olan kişilerdi. Ondan sonra çok büyük zarar dediler. Fakat onların kazandığı paranın 2017'de ellerindeki paranın 2021'de biz 3'e katladığını gördük.
Sadece yani... Elon Musk'ta bir spekülatör tavrı gördüm ben. O genelde öyle bak.
Facebook zaten piyasada bunu itici buldu.
Na kavga bak Zuckerberg'le kavgasında da öyle. Karakterinden kaynaklı. Twitter'da ona uyuyor o yüzden kendini şey yaparken. Bu Bitcoin meselesinde de yani biraz fazla sadece kendi parasını değil çevresindekileri de herkesi de etkileyen bir şeye sahip. Alıp bir anda hurra herkesi götürdü eğer zarar varsa şimdi ondan dolayı ciddi kızgın bir kitlesi de olabilir.
Evet programı kapatacağım. Son bir bilgiyi de ekleyeyim hani bu konuyu konuştuk diye. Şimdi baktım kontrol ettim. Diyor ki senin dediğin gibi bu okyanus ya işte denizaltı server olayında Microsoft aim to prevent heat changes problems. Sıcaklık değişim problemlerini engellemek için bunu biraz da amaçlamış.
Çok evet, çok doğru. Kutup'a götüremezler çünkü kutupta zaten sıcaklık sorunu var. Okyanus altı çok akıllıca bir fikir yani.
Sen Ali kapat bizi yine. Ondan sonra da elveda diyelim.
Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bu bölümde de bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olursanız diğer yüklediğimiz videolardan da haberdar olabilirsiniz. Haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Ahval'in Twitter ve Facebook hesaplarına abone olursanız haberleri kesintisiz ve engelsiz bir şekilde okuyabilirsiniz. Aynı şekilde telefonunuz ve tabletiniz hangi marka ve model olursa olsun Ahval uygulamasını indirdiğinizde haberlere yine engelsiz ve kesintisiz bir şekilde ulaşırsınız. Ayrıca haber bültenimize abone olduğunuzda da her sabah elektronik bir postayla günün en önemli haberlerinden bilgi alabilirsiniz. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.